Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Şimdi Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Meali. Mısırlı Kariler'den Abdülbasit'ten Fatır Suresinin 42 ve 43. ayetlerini dinliyorsunuz.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim.
Wa aqsamu billahi jahda aymanihim la'in ja'ahum nadhirun layakununna ahda
Yeminlerinin olanca güçleriyle kendilerine bir uyarıcı, korkutucu gelecek olsa, ümmetlerin herhangi birinden mutlaka daha doğru yolda olacaklarına dair Allah'a ant içtiler. Ancak onlara uyarıcı, korkutucu geldiğinde nefretlerinden başkasını arttırmadı. Hem de yeryüzünde büyüklük taslayarak ve kötülüğü tasrarlayıp düzenleyerek. Oysa hileli düzen kendi sahibinden başkasını sarıp kuşatmaz. Artık onlar önceliklerin sünnetinden başkasını mı gözlemektedirler? Sen Allah'ın sünnetinde kesinlikle bir değişiklik bulamazsın ve sen Allah'ın sünnetinde kesinlikle bir dönüşüm de bulamazsın.
Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 07:20 ile 08:50 arasında kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19:50 ile 21:20 arasında kısa dalga 31 metre 9.650 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemleri Rabbi Yüce Allah'a hamd, Resulü ve Pak Ehli Beytine salatu ve selamla Tahran Radyosu'ndan hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şems'i 17 Azer 1401, Hicri Kameri 13 Cemadül Evvel 1444 ve Miladi 8 Aralık 2022 Perşembe. Bu akşamki yayınımız daha sonra sunacağımız haber bülteni ve siyasi yorumlarının ardından sırasıyla din alimi Şeyh Salih ile Eyyam-ı Fatimiye'nin başlaması üzerine yapılan röportaj, İran basından seçmeler, İran masalları ve efsaneleri, Şia tarihinin büyük alimleri ve kalıcı tır isimli programları dinleyebilirsiniz.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, ben Mehtap Hameney.
Ben Mesut Ketani.
Bu akşamki haberlerle huzurlarınızdayız. Önce önemli haberlerden özetler. Cumhurbaşkanı Reisi halkın düşmanların komplolarını boşa çıkardığını söyledi. Komutan Fedevi Siyonist rejime bağlı birçok casus yakaladık dedi. İran Dışişleri Bakanlığı Yutelsat'in Press TV listeden silmesine yönelik tepki gösterdi. Hamas, işgalcilerin Cenin'deki cinayetlerinin karşılıksız kalmayacağını söyledi. Yunanistan'dan Türkiye'nin ansızı geleni yaparız açıklamasına tepki geldi. Ve Putin, Ukrayna'daki çatışmaların uzun sürebileceğini söyledi. Şimdi haberler.
İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi, düşmanın ülkenin ilerlememesinin peşinde olduğunu işaretle, düşmanların kompinollerini boşa çıkardığı için İran milletine teşekkür etti. Cumhurbaşkanı Reisi, Tahran iline bağlı Robat Kerem ilçesindeki projelerde incelemelerde bulunduktan sonra bölge sakinleriyle buluştu. Cumhurbaşkanı Reisi, burada yaptığı açıklamada, İran milletinin ülkenin ilerlememesi peşinde olan düşmanların komplolarını boşa çıkardığını belirterek halka teşekkür etti. İran milletinin özgürlük sloganına aldanmadığına dikkat çeken reisi, milletin düşmanlara İslam Cumhuriyeti, özgürlük ve bağımsızlığını tehdit etmesine izin vermediğini kaydetti.
İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan 1,5 günlük Bosna Hersek ziyaretinin dönüşünde ziyaretini olumlu değerlendirdi. İran Dışişleri Bakanı Emir Abdullahyan Bosna Hersek ziyareti sonunda ticaret hacminin son 9 ayda %53 arttığını belirterek Bosna Hersek ile diplomatik ilişkiler alanında çok iyi durumda olduklarını söyledi. Emir Abdullahyan, Bosna Hersek Dışişleri Bakanı ile yapılan görüşmelere değinerek bu görüşmede iki tarafın özellikle bilim, tarım, teknoloji, turizm ve kültür alanlarında çok yönlü işbirliğinin geliştirilmesi konusunda anlaştığını söyledi. İran Dışişleri Bakanı ayrıca önemli anlaşmalardan birinin İran ile Bosna Hersek arasında turizmin gelişmesi olduğunu ve en kısa sürede iki ülke arasında direkt uçuşların başlayacağını söyledi. Emir Abdullahyan Tahran'a dönmeden önce ve Saraybosna'dan ayrılmadan önce Saraybosna'nın savaş döneminde tek irtibat tüneli olan Kurtuluş Tüneli'ni de ziyaret etti.
İran Devrim Muhafızları Ordusu Komutan Yardımcısı Tuğgeneral Ali Fedevi, şu ana kadar Siyonist rejime bağlı çok sayıda casus yakaladık, yakalamaya da devam edeceğiz dedi. El Alem Haberi'ne konuşan İran Devrim Muhafızları Ordusu Komutan Yardımcısı Tuğgeneral Ali Fedevi gündemi değerlendirdi. Tuğgeneral Ali Fedevi, İslam devriminin zaferinden önce Siyonistlerin eski İran hükümetiyle çok iyi ilişkileri vardı. Devrimden sonra İran'da casus bulundurmak için birçok girişimde bulundular. Ancak onların faaliyetleri üzerinde tam istihbarat kontrolümüz var dedi. Tuğgeneral Fedevi sözlerinin devamında şu ana kadar Siyonist rejime bağlı çok sayıda casus yakaladık, yakalamaya devam edeceğiz ifadesini kullandı. İran-Azerbaycan Cumhuriyeti ilişkilerini değerlendiren Devrim Muhafızları Ordusu Komutan Yardımcısı Fedevi, bizim Azerbaycan Cumhuriyeti halkı ile hiçbir sorunumuz olmamasına ilaveten birçok ortak noktalarımız var. Ülkeler arasındaki sınır anlaşmazlığı bölgesel coğrafya değişikliği yol açmamalıdır. Bu önemli bir konu diye konuştu.
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, Avrupa ülkeleri İran'a karşı şiddet ve terörizm yayıcısı olan birçok sözde haber kuruluşuna ev sahipliği yaptığı halde, Eutelsat, Avrupa Birliği'nin yaptırımlarını gerekçe göstererek Press TV kanalını listeden çıkardı dedi. İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, bugün Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Press TV'ye karşı gerçekleşen yeni eylem, ifade özgürlüğü ve özgür bilgi dolaşımının yalancı savunucularının gerçek yüzünü daha fazla ortaya çıkarmış oldu dedi. Kenani açıklamasına şunları dedi. Ekledi. Avrupa ülkeleri İran'a karşı şiddet ve terörizm yayıcısı olan birçok sözde haber kuruluşuna ev sahipliği yaptığı halde, Eutelsat Avrupa Birliği'nin yaptırımlarına gerekçe göstererek Press TV kanalını listeden çıkardı.
İran'ın son dönemde hastalıktan dolayı bakanlıktan ayrılan Ulaştırma ve Şehircilik Bakanı Rüstem Kasım'ı hastalığı sonucu vefat etti. Petrol Bakanlığı Devrim Muhafızları Komutanı Ekonomik İşler Yardımcılığını yapmış olan merhum Rüstem Kasım'ı Ayetullah Reisi döneminde Ulaştırma ve Şehircilik Bakanlığı görevine yerine getirmişti. İki ay önceden hastalığının nüksetti, belirtilen Rüstem Kasım'ı hastalığı yüzünden bakanlıktan istifa etmişti. Eski bakan uzun süre mücadele ettiği kanser hastalığına yenik düşerek vefat etti.
Japonya'nın Tahran Büyükelçisi Kazutoshi Aikawa, İran'ın Hürmüz Boğazı başta olmak üzere bölgenin güvenliğinin sağlanmasındaki rolünün önemli olduğunu söyledi. Japonya'nın Tahran Büyükelçisi, İran İslami Şura Meclisi Araştırmaları Merkez Başkanı Babagi Negahdari ile bir araya geldi. Negahdari bu görüşmede iki ülke arasındaki ilişkilerin uzun geçmişe dayandığını ve bunun yeni işbirliklerinin tasarlanmasında önemli bir rolü olduğunu belirtti. Japonya'nın Tahran Büyükelçisi Kazutoshi Aikawa da İran ile Japonya arasında tarihi ilişkilere dikkat çekerek iki ülke arasındaki ilişkilerin farklı boyutlarda güçlendirilmesi gerektiğini vurguladı. Aikawa ayrıca İran'ın Hürmüz Boğazı başta olmak üzere bölgenin güvenliğinin sağlanmasındaki rolünün önemli olduğunu söyledi.
İran Dışişleri Bakanı Sözcüsü Nasır Kenani, Fas Milli Futbol Takımı'nın Dünya Kupası'ndaki başarısından dolayı Fas halkını kutladı. Kenani, Arapça olarak yayınladığı mesajda Fas Milli Futbol Takımı'na Dünya Kupası'nda başarılar diledi. Normal süresi ve uzatma bölümü 0-0 sona eren maçta İspanya'ya penaltı atışlarında 3-0 üstünlük sağlayan Fas, tarihinde ilk kez çeyrek finale çıktı. Fas çeyrek final mücadelesinde 10 Aralık Cumartesi günü Türkiye saatiyle 18'de Portekiz-İsveç'te maçının galibi olan Portekiz ile karşılaşacak.
İsrail işgal güçlerinin Cenin'e düzenlediği baskınlarda 3 Filistinli şehit düştü. Bugün sabah saatlerinde İsrail işgal güçlerinin Batı Yaka'daki Cenin kentine düzenlediği baskın sırasında 3 Filistinli şehit düştü. Vafa Haber Ajansı'nın aktardığına göre Filistin Sağlık Bakanlığı bugün şafak vakti Cenin şehri ve kampına düzenlenen baskın sırasında işgal güçlerinin koşullarıyla 3 gencin şehit düştüğünü ve diğerlerinin de yaralandığını belirtti.
Filistin'in Cenin bölgesinde işgal güçlerinin bugün sabahın erken saatlerinde gerçekleştirdikleri şafak baskınlarında 3 Filistinli gencin şehit edilmesiyle ilgili açıklamada bulunan İslami Direniş Hareketi Hamas işgal rejiminin bütün bu cinayetlerin karşılıksız kalmayacağını dile getirdi. Hamas açıklamasında işgalcinin bu cinayetlerinin suç olduğunu ve Filistin halkına yönelik açık savaşının devam ettiğinin bir belgesi olduğunu vurguladı. Hareket adına açıklama yapan sözcü Hazım Kasım bu cinayetler işgal ordusunun Filistin halkına yönelik nazice ve terörist tutumunun göstergeleridir ifadesinde bulundu. Kasım açıklamasında işgal güçleri cinayetlerinden Filistin halkının direnişini durduramayacağını bilakis onun daha da ateşlenmesini ve devamındaki kararlarının artmasına sebep olacağını vurguladı. Kasım açıklamasında Cenin'in geçmişte olduğu gibi gelecekte de Batı Şeria'daki devrimin bir hazinesi olarak kalacağını, işgal rejiminin cinayetlerinin buradaki direnişi kıramayacağını ifade etti. İşgal güçlerinin bugün Filistin'in Batı Şeria bölgesinin kuzey kesiminde yer alan Cenin'e ve Cenin mülteci kampına düzenledikleri baskında gerçekleştikleri silahlı saldırılarda Ataş Elbi, Tarık Eddemeç ve Sıtkı Zekarine isimli Filistinler şehit edilmişti. İşgal güçlerinin bölgeye baskınları üzerine Filistinli gençlerden, onları ciddi bir şekilde karşı koydukları ve bu yüzden şiddetli çatışmalar meydana geldiği dile getirildi.
Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun bir gece ansızın gereğini yaparız açıklamasına Yunanistan'dan tepki geldi. Yunanistan Dışişleri Bakanlığı, Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun açıklamalarını tekrarlayan savaş tehditleri olarak nitelendirdi. Associated Press'in haberine göre Yunanistan, Türkiye'nin tekrarlayan savaş tehditlerinin kesinlikle kabul edilemez olduğunu belirtti. Türkiye Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Yunanistan'ın Ege adalarına askeri tatbikat yapmasına, Yunanistan'ın ihlalinden vazgeçmesi gerekiyor ya da bu konuda geri adım atar ve anlaşmaya uyar ya da gereğini yaparız sözleriyle tepki göstermişti.
Türkiye ile Rusya arasındaki siyasi istişarelerin 8-9 Aralık'ta İstanbul'da yapılacağı belirtildi. Diplomatik kaynaklardan alınan bilgiye göre Türkiye ile Rusya arasında siyasi istişareler Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal ve Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Bershinin başkanlığındaki heyetler arasında 8-9 Aralık 2022 tarihlerinde İstanbul'da gerçekleştirilecek. İstişarelerde Birleşmiş Milletler ile ilgili tahıl anlaşmasının uygulanması gibi hususlar ayrıca Suriye, Libya, Filistin gibi bölgesel konuların ele alınması öngörülüyor. Ayrıca Berşen'in de tahıl anlaşması çerçevesinde faaliyetlerini sürdüren Müşteri Koordinasyon Merkezi'ni 9 Aralık'ta ziyaret etmesi 10 Aralık'ta tahıl sevkiyatına yönelik olarak Rus heyetiyle saha incelemesinde bulunması planlanıyor.
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Alexander Grushko, Rus petrol tankerlerinin İstanbul açıklarında boğazlardan geçiş için bekletilmesi nedeniyle endişeli olduğunu söyledi. Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Grushko, bir dizi Rus petrol gemisinin geçiş izni almak için İstanbul açıklarında beklemesiyle ilgili soruya, "Bu durumdan haberdarız. Tabii ki operatörlerimizin çıkarları açısından bakınca bu durum endişelenmemize neden oluyor." yanıtını verdi. Sorunun ulaşım ve sigorta şirketleri üzerinden çözülmekte olduğunu kaydeden Grushko, "Zira gemilerin sigortalanmasıyla onlar ilgileniyor, devletler değil." dedi. Rus diplomat, sorunun bu yöntemlerle giderilmemesi halinde konunun siyasi düzeye taşınabileceğini de sözlerine ekledi. Bunun yanı sıra konu hakkında bilgisi olduğu belirtilen bir Türk kaynak, Sputnik'e yaptığı açıklamada gemilerin bekletilmesi konusunda Rusya ile koordinasyon halinde olduklarını belirterek, gereken tüm önlemler alınıyor ve gerektiği durumda da alınmaya devam edecek, basında yansıtıldığı gibi bir felaket söz konusu değil ifadelerini kullandı.
Ankara merkezli IŞİD operasyonunda yabancı terör savaşı oldukları bildirilen 18 şüpheli gözaltına alındı. Türk basınında yer alan haberlere göre Ankara Emniyet Müdürlüğü Terör ile Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüklerince yapılan çalışma sonucu çatışma bölgelerindeki IŞİD mensupları ile irtibatlı olduğu bir kısmı çatışma bölgelerinde bulunduğu dönemde terör örgütünde görev aldığı belirlenen 25 yabancı uyruklu şüpheliye yönelik operasyon başlatıldı. Kent üzerinde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 18 yabancı uyruklu gözaltına alındı, firarı 7 şüphelinin yakalanmasına çalışılıyor. Bu arada elde edilen istihbari bilgi ve analizler sonucu yabancı terörist savaşı kategorisinde değerlendirilen şüphelilerin işlem ve sorguları sonrası sınır dışı edilmek üzere Göç İdaresi Başkanlığı ekiplerine teslim edileceği belirtildi.
İYİ Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz, Meral Akşener'in başbakan adayı değil, cumhurbaşkanı adayı olmasını, bu durumda seçimleri %100 kazanacaklarından emin olduğunu söyledi. İYİ Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz, Meral Akşener'in Cumhurbaşkanlığı adaylığına ilişkin, "Meral Akşener Cumhurbaşkanı adayı olursa kazanacağımızdan %100 eminim. Akşener'in başbakan adayıyım. Kararını gözden geçirmesini çok isterim. Ama maalesef Sayın Genel Başkanımızın söylediklerinin arkasında durma ve sonuçlarının bedellerini ödeme gibi siyasi alışkanlığı var" ifadelerini kullandı. TV100'de katıldığı bir programda soruları yanıtlayan Poyraz, Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı ile ilgili soruya şu yanıtı verdi. "Sayın Kemal Bey'in açıklamalarından aday olduğuna ilişkin bir kanaat oluşuyor ama Kemal Bey'in de adaylık açıklaması yok. Ocak ayından sonra bu aday belli olur. Bu toplantıdan sonra müzakereler başlamış olur."
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'ya yönelik askeri müdahalenin uzun soluklu olacağı konusunda uyardı. Putin, "Tabii ki bu uzun soluklu bir süreç" diyerek askeri müdahalenin sonuçlarının zaman almasının doğal olduğunu belirtti. Rusya'nın Ukrayna'ya ait 4 bölgeyi ilhak ettiği duyurusunu öven Rus lider, "Yeni topraklar ortaya çıktı. Bu Rusya için hala çok önemli bir sonuç ve bu çok ciddi bir konu" ifadelerini kullandı. Putin ayrıca nükleer tehdidin büyüdüğünü ancak ilk kullanan olmayacaklarını da belirtti. Rusya İnsan Hakları Konseyi'nin televizyonda canlı yayınlanan toplantısında konuşma yapan Putin, Moskova'nın stratejisinin misilleme politikası olduğunu vurgularken, "Bize saldırı olursa biz de saldırırız" ifadelerini kullandı. Rusya Eylül ayında Batı'nın düzmece olarak tanımladığı referandumlar sonucunda Donetsk ve Luhansk, Herson ve Zaporojiya bölgelerine ilhak ettiğini duyurmuştur.
Lübnan Meclisi'nde yeni cumhurbaşkanı seçmek için düzenlenen 9. oturumda da hiçbir aday yeterli oyu alamadı. Meclise 31 Ekim'de görev süresi sona eren Cumhurbaşkanı Michel Aoun'un yerine gelecek isim seçmek için düzenlenen toplantıya 128 milletvekilinden 105'i katıldı. Adaylardan Michel Muavvad 39 oy alırken 39 ay geçersiz sayıldı. Kalan 27 oy ise diğer adaylara verildi. Buna göre hiçbir aday Cumhurbaşkanı seçilmek için gerekli 3/2'lik çoğunluğu sağlayamadı. Meclis Başkanı Nebih Berri yeni Cumhurbaşkanı seçimi için bir sonraki oturumun 15 Aralık'ta düzenleneceğini açıkladı. Lübnan Meclisi yeni Cumhurbaşkanı seçmek için ilk oturumunu 29 Eylül'de yapmıştı.
Suudi Arabistan ve Çin kapsamlı stratejik ortaklık anlaşmasına imza attı. Suudi Arabistan resmi ajansı yer alan haberde 3 gün sürecek temasları kapsamında Başkan Riyad'da bulunan Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'in Yamame Sarayı'nda Veliaht Prens Muhammed bin Salman tarafından resmi tören ile karşılandığı belirtildi. Xi'nin törenin ardından Kral Salman bin Abdülaziz ile bir araya geldiği aktarılan haberde, görüşmede Suudi Arabistan ile Çin arasındaki tarihi dostluk ilişkileri ve iki ülkenin ortak çıkarları doğrultusunda ilişkileri ilerletme yollarının ele alındığı ifade edildi.
Ve Peru'da eski Cumhurbaşkanı Pedro Castillo, Kongre tarafından görevinden azledilip gözaltına alınmasının ardından cezaevine gönderildi.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, akşam haberleri dinlediniz.
Tahran'dan akşam yayınımız günün siyasi yorumlarıyla sürüyor. Bu akşamki ilk yorumumuz Batı'nın Press TV'ye karşı yeni girişimi konusunda. Fransız Eutelsat uydu firması, Avrupa Birliği'nin İran'ın İngilizce yayın yapan haber kanalı Press TV'ye yönelik yaptırımların ardından bu kanalın yayınlarını durdurdu. Avrupa Birliği son sıralarda demokrasiyi desteklemek gerekçesiyle Press TV dahil bazı İranlı kurum ve şahıslara yönelik yaptırım kararı aldığını duyurdu. İngilizce yayın yapan Press TV haber kanalı geçtiğimiz senelerde defalarca çeşitli bahanelerden dolayı uydu servisleri veren firmalar tarafından baskı altında tutuldu. Eutelsat'ın yeni girişimi uluslararası kurallar ve basın özgürlüğüne ve de Batılıların ifade ve basın özgürlüğü ile ilgili iddia ettikleri sloganlara aykırılık teşkil ediyor. Avrupa Birliği Amerika geçtiğimiz haftada İran Radyo Televizyon Kurumu İri Başkanı Peyman Cebelli ve Dış Yayınlar Servisi Başkanı Ahmet Nouruzi dahil bazı yardımcılarını yaptırım listesine aldı. Bu arada uydu servisleri veren Fransız firmanın hasmane girişimi ile ilgili akla gelen soru şu ki, niçin Amerika liderliğindeki Batı bir yandan ifade ve basın özgürlüğü sloganı atarken, diğer yandan başka görüşleri yayınlayan ve politikalarına karşı çıkan diğer basın ve medya kuruluşlarına yaptırım uyguluyor? Bu çelişkili tutumun sebebi nedir? Uluslararası ilişkiler uzmanlarından Abdu El Kayıs bu bağlamda şöyle diyor. Avrupalı Eutelsat firmasının Press TV İngilizce kanalını kendi uydusundan kaldırma kararı bu kanalın gücünü ve aynı zamanda dünyadaki kötü güçlere karşı zaferini gösteriyor. İran'a yönelik son dönemde Avrupalıların birkaç aşamada uyguladığı yaptırımları arasında İngilizce yayın yapan Press TV kanalına yönelik uygulanan yaptırım dikkatleri daha fazla çekmekte. Zira bu kanal senelerden beri her daim gerçekleri kendi çıkar ve politikası çerçevesinde yayınlamakta olan Batı'nın medya üzerindeki tekelini kırma yaklaşımı ile gerçekleri dünyaya yansıtmaktadır.
Bu durum her zaman Batılı devletleri öfkelendirmiştir. Bunun için sürekli şekilde Press TV'nin sosyal medya hesaplarının kapatılması, uydu hizmetleri veren firmaların baskısı ve yayınlanan uydu üzerinden kesilmesi gibi sabotajlarla karşı karşıya kalmıştır. İri Dış Yayınlar Servisi Başkanı ve Press TV Kanalı Müdürü Ahmet Nouruzi, Eutelsat uydu firmasının Press TV kanalının yayınlarını uydudan kaldırma kararını utanç verici niteleyerek, Batı'nın geçmişte de uydudan yayın yapan İran televizyon kanallarının yayınlarını durdurduğunu, bunun yeni bir mesele sayılmadığını ifade etti. Avrupalılar, Amerika ile aynı çizgide hareket edip, ifade ve basın özgürlüğü sloganlarına aykırı olarak ve İran İslam Cumhuriyeti'nin son sıralarda ülkede yaşanan kargaşa eylemlerinin gerçeğini ve Batılıların bu bağlamdaki rolünü anlatması gibi konularda İran İslam Cumhuriyeti'nin görüşlerine yayınlamasını engelleme hayaliyle Press TV'ye yaptırım uyguladı. Oysa Batılılar ve Suudi Arabistan gibi bölgedeki gerici ülkelerin paralarıyla İngiltere başı olmak üzere Avrupa ülkelerinde çeşitli Farsça yayın yapan kanallar uydu üzerinden faaliyet yapıyorlar. Bu kanallardan biri Suudi Arabistan parasıyla hayatını sürdüren İran International Uydu kanalıdır. Londra'dan faaliyet yapan bu kanal İran İslam Cumhuriyeti'ne karşı çeşitli yayınlar, çeşitli yalanlara yayınlamak ve kargaşa eylemlerine kışkırtmakla destek vermek ve kendince İran İslam Cumhuriyeti nizami düşürme faaliyetleriyle meşgul olur. Bu durum Batılılara medya ve basın gibi alanlarda öfke standardı uyguladıklarını, çifte standart uyguladıklarına terörle mücadele, insan haklarını savunma, ifade ve basın özgürlüğü sloganlarının gerçek olmadığını ve bu konuları diğer ülkelere baskı aracı olarak kullandıklarını ortaya koyuyor.
Muhterem dinleyiciler, bu akşamki ikinci ve son yorumumuz Katar'ın Abu Akile dosyasını Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne taşıması konusunda. Siyonist rejim İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin mülteci kampına düzenlediği baskın sırasında kadın gazeteci Şirin Ebu Akile'nin vurularak şehit edilmesi nedeniyle Katar merkezli El Cezire televizyonu Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde dava açtığını duyurdu. El Cezire'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada davanın haber kanalının hukuk ekibinin yaptığı incelemenin ardından açıldığı bildirildi. Siyonist rejim uluslararası yasaları ve normları hiçe sayarak olaylarda gerçek mermi kullandığını kaydeden Katar merkezli kanal, dünyaca tanınan 51 yaşındaki gazeteci Şirin Ebu Akile'nin öldürülmesinden sonra yaptığı açıklamada ise İsrail askerlerin gerçekleştirdiği olayı soğukkanlı bir cinayet olarak nitelendirmişti. El Cezire'den yapılan yazılı açıklamada Ebu Akil'in öldürülmesinden 6 ay sonra Uluslararası Ceza Mahkemesi Başsavcılığına gönderilen başvuru dosyasında hukuk ekibinin kapsamlı ve detaylı soruşturması, görgü tanıklarının ifadeleri, olaya ilişkin çok sayıda video kaydı ve kriminal delilin incelenmelerine yer verildiği belirtildi. İsrail askerlerinin Ebu Akile ve meslektaşlarına ateş açtığına ilişkin delillerin Uluslararası Ceza Mahkemesi savcılığına sunulduğu, İsrail ordusunun Şirin'in ateş hattında kalarak öldürdüğü yönündeki iddiasının da çürütüldüğü savunuldu. El Cezire'nin olay hakkında dava açmasının ardından konuşan Siyonist rejim İsrail Başbakanı Yair Lapid, "Hiç kimse askerlerimizi sorgulamayacak ve özellikle El Cezire olmak üzere kimse bize savaş ahlakı konusunda vaaz vermeyecek" ifadelerini kullandı.
Hatırlanacağı üzere işgal rejimi İsrail 11 Mayıs 2022'de El Cezire'nin Filistin asıllı kıdemli gazeteci Şirin Ebu Akile'yi Cenin'de görev başında ve basın yeleği giymiş bir durumda kurşun ile hedef alarak şehit etti. Bu cinayetin pratik olarak Siyonist rejimine karşı dava açabilecek iki tarafı var. Bunlardan biri Filistinliler ve diğeri de Katar merkezli El Cezire televizyon kanalıdır. Bundan önce de Filistinli Gazeteciler Sendikası, Uluslararası Ceza Divanı'na olayla ilgili şikayet dilekçesini sunmuştu. Gelenen aşamada El Cezire kanalından hukuk ekibi bu cinayet dosyası hakkında detaylı inceleme ve araştırmaları yeni birkaç görgü tanığının ifadelerini topladıktan sonra Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne kendi dilekçesini sundu. Katar merkezli kanal gazeteci Ebu Akile'nin şehadetiyle ilgili elde ettiği yeni videoların açık şekilde işgal rejimi askerlerinin ona ve meslek arkadaşlarına ateş ettiğini gösterdiğini bildirdi. Şirin Ebu Akile suikastı savaş suçu için bir örnek teşkil ettiği için Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne dava dilekçesi sunuldu. Cinayet sonrasında Birleşmiş Milletler'in hukuk uzmanları açıklamalarında gazeteci üniformasında hedef alınan El Cezire televizyon kanalından Filistinli gazetecisine yönelik suikastın da savaş suçu sayılabilecek seviyede olduğunu bildirmiştir. Bundan sonra kamuoyunun da beklediği gibi Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin Şirin Ebu Akile cinayeti hakkında inceleme yapması bu cinayete doğrudan veya dolaylı olarak karışan kişi veya kişileri tespit ederek cezalandırması gerekiyor. El Cezire kanalının avukatı Rodney Dixon, Hollanda'nın Lahey kentinde düzenlediği basın toplantısında mahkemenin Şirin Ebu Akile cinayetine doğrudan karışan kişileri tespit etmesi gerektiğini işareti, mahkemenin hatta bu cinayetin talimatını veren kişilere karşı karar verme yetkisine sahip olduğunu kaydetti. Ve son konu şu ki, Siyonist rejim bir kez daha Amerika'nın desteğiyle cezadan firar edecek olsa da, Uluslararası Ceza Mahkemesi tarafından davanın görülüp ceza verilmesi Tel Aviv için büyük siyasi ve hukuki yenilgi sayılabilir. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, akşam yorumlarını dinlediniz. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Hikmet ışığında.
Tahran Radyosu'ndan hepinizi selamlıyoruz değerli dinleyiciler. Bir röportajımızla daha sizlerle birlikteyiz değerli dinleyiciler. Bir rivayete göre 13 Cemadiyul Evvel Peygamber Efendimizin biricik kızı Hazreti Fatime Zehra Selamullah Aleyha'nın şehadet yıl dönümüdür. İran'da bugünden itibaren Eyyam-ı Fatimiye diye adlanan bir süreç yaşanıyor ve biz de bugünkü sohbetimizde bu münasebet ve aslında Hazreti Fatime Zehra Selamullah Aleyha'nın kişiliği ve hayatıyla ilgili uzman konuğumuz, din alimi Sayın Şeyh Salih hocamızla konuşacağız bugünkü sohbetimizde. Hocam hoş geldiniz efendim.
Hoş bulduk, sağ olasınız. Teşekkür ederim.
Ben teşekkür ederim katıldığınız için efendim. Şimdi bildiğiniz gibi İran'da 13 Cemadil Evvel tarihinden Hazreti Fatime-i Zehra Selamullah Aleyha'nın şehadet yıl dönümü münasebetiyle ilgili Eyyam-ı Fatimiye diye adlanan bir süreç yaşanmakta. Biz bu yüce zatın şahsiyeti ve hayatıyla ilgili bugünkü sohbetimizde sizin görüşlerinizi almak istiyoruz efendim. Hazreti Fatime Zehra Selamullah Aleyha'yı dinleyicilerimiz için nasıl tanımlarsınız efendim?
Bismillahirrahmanirrahim. Ben ilk önce Hazreti Fatime Zehra'nın Selamullah Aleyha'nın şehadetini bütün Müslümanlara ve bilhassa bizim Türkiyelilere taziyet ve tesliyet arz ediyorum. Hazreti Zehra Selamullahi Aleyha iki yönü, yani biri şahsı biri de şahsiyeti tanımak lazımdır. Maalesef ben bunu diyeyim ki bizim ustalarımız, seydalarımız, hocalarımız eskiden şimdiye kadar Ehl-i Beyt'i tanıtmamışlar Müslümanlara ve bu büyük bir nüksanlıktır. Çünkü Müslümanlar maalesef bayın ki peygambere, bütün Müslümanlar peygambere tabi edilir. Ve peygamberin mesela zürriyesi ve peygamberin Ehl-i Beyt'i de bütün Müslümanlara aittir. Sadece bir gruba ait, bir gruba ait değil, öyle değil ki. Bütün Müslümanlara ait. Öyleyse bütün Müslümanlar hem peygamberi güzel tanısınlar, hem de onun Ehl-i Beyt'i güzel tanısınlar. Maalesef tanıtmamışlar bizim hocalarımız. İnşallah şimdiki bu asırdaki hocalarımız inşallah Ehl-i Beyt'i tanıtsınlar Müslümanlara, ta ki Müslümanlar Ehl-i Beyt'i tanısınlar ve Ehl-i Beyt'e daha çok saygı göstersinler. Hazreti Fatime Zehra Selamullahi Aleyha tabi şeyde Mekke'de takriben 5-6 yıl öyle ki dakikan eğer mesela desek hicretten önce böyle dünyaya geldi ve Hazreti Fatime Zehra Selamullahi Aleyha dünyaya gelende Allah-u Teala bir kısa bir sure, sure-i Kur'an'ı gönderdi Kevser adında. Bismillahirrahmanirrahim. İnna a'taynakel Kevser fe salli li rabbike venhar inne şani'eke huvel ebtar. O zaman ki Asr ibn-i Vail çok kötü bir insan idi. Çok çirkin bir insan idi. Yani alaveten çok müşrik idi ve kafir idi. Peygamberi de çok çok eziyet ediyordu. Kendi diliyle o habis çok peygamberi eziyet ediyordu ve peygambere O bu adı bıraktığı ki Ebter'dir. Çünkü peygamberin iki tane oğlu vardı. Her ikisi de dünyadan gitmişti. Sadece kızları kalmıştı. Arapların içinde öyle meşhurdur ki bir adam ege kızlar kalsa mesela oğlanları dünyadan gitse diyorlar bu Ebter'dir. Bu habis peygamberin bu lakab bıraktı yani Ebter. O günlerde Allah-u Teala Hazreti Zahra'yı Peygamber-i İslam'a verdi ve Cebrail geldi dedi ki böyle bu senin kızın Hazreti Fatıma-i Zahra selamullahi aleyha bu senin zürriyetin senin ehli beytin bundan olacaktır. O zaman Hazreti Zahra selamullahi aleyha o küçüklükte babasının hizmetindeydi. Yani en iyi kız babasına ve en iyi hanım kocasına ve en iyi anne çocuklarına. Hazreti Fatıma Zahra sallallahu aleyhi böyleydi. Ve ben bütün hanımlardan rica ederim ki Hazreti Zahra'nın sallallahu aleyhi yaşantısını ve nasıl babasına mesela hizmet yaptı, nasıl kocasına hizmet yaptı, nasıl çocuklarını terbiye etti. Ona baksınlar ve aynı onlar da onun gibi hem babalarına en iyi kız ve hem kocalarına en iyi hanım ve çocuklarına en iyi anne olsunlar inşallah. O zaman Hazreti Fatıma Zahra sallallahu aleyhi ve sellem vakti ki oldu yani hicret etti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Hazreti Fatıma Zahra sallallahu aleyhi ve sellem 8 yaşındaydı öyle ki diyorlar tarihlerde vardır. Medine'de de tabi 2 sene sonra böyle Hazreti Ali ile evlendi ve bunun nikahı da Hazreti Cebrail dedi güklerde bu Hazreti Ali ve Hazreti Fatıma Zahra'nın nikahı güklerde kılınmıştır. O zaman Hazreti Fatıma Zahra sallallahu aleyha aynı ki mesela kocasının evindeydi Hazreti Ali aleyhisselamla evlenmişti. Yine de hem kocasının hizmetinde hem de babasının hizmetinde yani Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hizmetindeydi. Ve Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem çok hadisler Hazreti Fatıma Zahra faziletlerin hakkında buyurmuştur. Birisi budur Fatıma Tumaz Atun Minni. Fatıma benim bedenim parçasıdır. Herkes onu razı ederse o beni razı etmiş. Şad ederse beni şad etmiş. Herkes onu eziyet ederse beni eziyet etmiş. Ve beni eziyet eden de Allah'a eziyet etmiş ve beni şad eden Allah'a şad etmiş. Yani bu sadece bir hadis ki örnek olarak ben dedim. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Zahra'nın fazileti hakkında böyle buyurmuştur. Tabii yaşantısı Medine'de de yani hem çocukları terbiye ediyordu hem de babasının ve hem de kocasının hizmetindeydi ve hem de milleti irşad ve hidayet ediyordu. Hanımlar çok gelirdiler onun yanında. Ahkamları sorurdular. O da cevap verirdi. Ve bazı hanımlar diyorlar kusura bakma çok eziyet etti ki diyor ki yok. Eziyet etmemişsiniz. Ahkamlarınızı, meselelerinizi sorun. Ben hazırım ve cevap veririm. Olası böyle Hazreti Fatıma Zahra sallallahu aleyha onun yaşantısı yani Allah'ın yolunda ve ne yaparsaydı Allah'ın rızayeti için yapardı.
Değerli dinleyiciler bugün sohbetimizde Eyyam-ı Fatimiye münasebetiyle ilgili din alimi Sayın Şeyh Salih hocamızın görüşlerinin birinci bölümünü dinlediniz. Konuyla ilgili sohbetimizin ikinci ve son bölümü yarın akşamki yayında sizlere sunacağız. Röportajımıza son vermeden hafta içi yayınladığımız çeşitli programlar hakkında bilgi edinmek için www.parstoday.com olan internet sitemize de başvurabileceğinizi hemen hatırlatıyoruz. Bir dahaki yayında ve programımızda buluşana dek hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İran basınından seçmeler.
Muhterem dinleyiciler, İran basınından seçmeler isimli programımızda sizlerle birlikteyiz.
Programımızda gündeme ilişkin önemli haberler ve analizleri İran basınından naklen sizlere aktaracağız.
Risalet gazetesinde Bahreyn'de siyasi tutuklularla dayanışma gösterisi düzenlenmesi, Siyonist rejim askerlerinin Batı Şeria'da Filistinlilere baskın düzenlemesi gibi haberler göze çarparken, Kudüs gazetesinde Irak gelişmelerine dair bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde kısaca şunları okuyoruz.
Irak Kürt bölgesi yerel yönetiminin İçişleri Bakanı Riber Ahmed, sınır bölgelerinde yasa dışı silahlı grupların varlığına dikkat çekerek, yerel yönetimin sınır bölgelerinde yasa dışı silahlı grupların varlığı sorununu çözmeye kararlı olduğunu açıkladı. Riber Ahmed, sınır bölgelerinde özellikle Irak'la İran İslam Cumhuriyeti sınır bölgelerinde yasa dışı silahlı terör gruplarının varlığını itiraf etti. Halbuki daha önce bu bölge yetkililerinin söz konusu grupların varlığını inkar ediyorlardı. Bu bağlamda Riber Ahmed, Irak Kürt bölgesinin Sidekan ilçesinin Soran bölgesinde düzenlenen törende şunları söyledi. Umarız sınır bölgelerinde komşu ülkeler ile var olan gruplar arasındaki sorunları çözebiliriz. Söz konusu grupların bölgeye yasa dışı bir şekilde yerleştiklerini kaydeden Irak Kürt bölgesi yerel yönetiminin İçişleri Bakanı, Irak Kürt bölgesi yönetimi olarak sınır bölgelerinde barış ve istikrarın sağlanması için bu ülkelerle birlikte çabalarımızı sürdürüyoruz diye kaydetti.
Tahran Radyosu.
İtilat gazetesinde Birleşmiş Milletler'in yayınladığı raporda Latin Amerika'da 56 milyondan fazla insanın açlık içinde yaşadığını duyurması, Amerika'da bankaların ekonomik durgunluk döneminin başladığı konusunda uyarıda bulunması, Siyonist rejim askerlerinin Batı Şeria'ya yönelik saldırılarının devamında Nablus şehrindeki bazı bölgeleri hedef alması ve direniş mücahitleri bu saldırıya karşılık vermesi gibi haberler ön plana çıkarılırken, Horasan gazetesinde Filistin gelişmelerine dair bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde kısaca şunları okuyoruz.
Siyonist medyada kendisine karşı saldırı dalgasına tepki gösteren Mescid-i Aksa vaizi, bu saldırıların yeni olmadığını ve onları Mescid-i Aksa yönelik dini görevlerinde durduramayacağını belirtti. Mescid-i Aksa vaizi ve İslam Yüksek Şurası Başkanı Şeyh İkreme Sabri, Filistin Şahap Haber Ajansı'na verdiği röportajda şöyle dedi. Siyonist medya organları tarafından bana yönelik geçmişten gelen baskılar ve saldırılar durmadan devam ede gelmiştir. Bu eylemler aslında işgalcilerin kendisi ve Mescid-i Aksa ve Filistin meselesiyle ilgili planlarına karşı çıkan herkesi bu yaklaşımdan vazgeçirmek için başlattığı psikolojik bir savaştır. Şeyh İkreme Sabri sohbetinin devamında Mescid-i Aksa Müslümanların mutlak hakkıdır. O yüzden yaptığım şey Mescid-i Aksa ve Filistin meselesine yönelik bir görev sayılır ve hiçbir şey ve baskı ortamı beni bu davadan alıkoyamaz diye kaydetti.
Hemşeri gazetesinde İranlı komutanın Siyonist rejime uyarısını konu eden bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde kısaca şunları okuyoruz.
İran İslam Cumhuriyeti Ordusu Genel Komutanı El Mesire Haber Ajansı'na verdiği demeçte korkak Siyonist rejimin yıkılmasının kesin olduğunu vurgulayarak Siyonistlerin kendilerini yıkmak için acelesi varsa İran'a saldırmalarını tavsiye etti. İran İslam Cumhuriyeti Ordusu Genel Komutanı Tümgeneral Abdurrahim Musevi verdiği röportajda Siyonist rejim şüphesiz yok olacaktır ifadesini kullandı. Tümgeneral Musevi düşman bir korkaktır. Askeri manevralar yaparak ve nükleer tesislerimize saldırı simülasyonu yaparak illüzyona dayalı güç göstermeye çalışıyor açıklamasında bulundu. Öte yandan İran İslam Cumhuriyeti Devrim Muhafızları Ordusu Başkomutan Yardımcısı Ali Fedevi de El Misire Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada düşmanların İran'a yönelik tehditleri sadece boş bir hayaldir. Kimse bize saldırmaya cesaret edemez ifadesini kullandı.
Muhterem dinleyiciler, programımızın sonunda Parsü'de Türkçe yayınlarını cep telefonlarınızdan takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda aplikasyon cep telefonları aracılığıyla Parsü'de Türkçe yayınlarını canlı olarak ve arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Parsü'de kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterlidir.
Hoşça kalın.
İrib Dış Yayınlar Servisi radyo ve televizyonları Yurmedyum'daki özel kanallarında sesli ve görüntülü programlarını muhatapların beğenisine sunmaktadır. Yurmedyum'da bizi takip ediniz. Yurmedyum.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İran masalları ve efsaneleri.
Muhterem dinleyiciler, İran'da halk arasında yaygın olan masallardan ve efsanelerden örnekler sunduğumuz dizi programımızın bir başka bölümünde sizlerle birlikteyiz.
Bugünkü sohbetimizi ve masalımızın devamını hep birlikte dinliyoruz.
Geçen bölümlerde peri masallarında kahramanların sihir ve büyü aletlerini elde etme yöntemlerini anlattık ve sihir ve büyü gücüne kavuşmak için başvurdukları en önemli yöntemlerden söz ettik. Yine dedik ki peri masallarında en önemli sihir ve büyü aletleri veya etkenleri masallarda yer alan yardımcı karakterler ve bazen meyveler ve bazen de hayvanlar ve yine Hazreti Süleyman'a ait eşyalardır.
Peri masallarında bir başka büyülü ve sihirli alet, devlerin ömrünün ona bağlı olan tılsımlardır. Ve genellikle bir camın içinde olan tılsımı kırarak devi öldürmek ve şerrinden kurtulmak mümkün olur. Tılsımın içinde saklandığı bu cam, genellikle devlerin düşmanı olan insanların ulaşabileceği yerden uzaktır. Ve yerini ancak devin kendisi bilir ve bu tılsıma ulaşmak asla kolay değildir. Örneğin bir masalda dev tılsımın adresini şöyle anlatır. Buradan bir farsa uzaklıkta bir ağaç vardır. Ağacın yanı başında bir kuyu vardır. Kuyunun üzeri kocaman bir taşla kapatılmıştır. Taşı kaldırmalı ve dibine inmelisin. Orada içinde bir inek otlanan bir orman vardır. İneğin karnında bir gölet, göletin içinde bir balık vardır. Benim ömür tılsımım işte bu balığın karnındadır. Gerçi peri masallarını yaratanların yaratıcı gücü, devlerin ömür tılsımını saklamak için binbir gizli yer yaratabilir. Ama bazen de bu tılsım basit bir odada bir rafın üzerinde durmaktadır. Dev genellikle sevdiği kıza kavuşmak umuduyla ömrünün bağlı olduğu tılsımın yerini ifşa eder. Tılsım kırılınca da dev ölür. Bu yüzden onu masalın kahramanından geri almak için elinden geleni yapar.
Müzik Peri masallarında bazı büyülü veya sihirli araç gereçlerin şifa etkisi vardır. Bunlar bazen bir ölüyü yeniden diriltmek için kullanılır ve bazen de delilik ve diğer zor hastalıkların tedavisi veya görmeyen gözün açılması gibi durumlarda kullanılır. Yine bazı masallarda öykünün kahramanı doğuştan sihirli veya büyülü bir özelliğe sahiptir ve örneğin tükürüğü yaraları hemen iyileştirir ve bunun gibi özellikleri vardır.
Değerli dinleyiciler, peri masalları ile ilgili sohbetimizi burada noktalıyor ve devamını bir sonraki bölümüne bıraktıktan sonra her hafta olduğu gibi şimdi bugünkü öykümüze geçiyoruz.
Tahran Radyosu.
Geçen bölümde adamın biri eşi ve kızı Şehbanu ile yaşadığını, Şehbanu'nun gittiği mektebin kadın hocası Molla Bacı kızın babasının zengin olduğunu anlayınca kıza yakınlaşmaya başladığını, kız da Molla Bacı ne derse yaptığını anlattık. Molla Bacı Şehbanu'dan anasını sirke küpüne atmasını istedi. O da öyle yaptı ve Molla Bacı daha sonra Şehbanu'nun üvey annesi olunca gerçek yüzünü gösterdi. Kızı bir hizmetçi gibi gece gündüz çalıştırmaya ve ziyet etmeye başladı. En son Molla Bacı'nın Şehbanu'ya bir yığın pamuk verdiğini ve bir günde eğirmesini istediğini anlattık ve dedi ki Şehbanu'nun sarı ineğe dönüşen anası ona yardım etti ve bir kuyuda bulunan deve gönderdi. Ve dev de Şehbanu'ya yardım ederek güzelleşmesi ve alnında bir ay ve çenesinde de bir yıldız oluşmasını sağladı. Molla Bacı da kızını Şehbanu ile çöle göndererek kızının da Şehbanu gibi güzelleşmesini istedi. Fakat kız deveyi tersleyince alnından yılan ve çenesinden akrep çıktığını, Molla Bacı'nın ise bir gün ara yılanı ve akrebi keserek yerine tuz serptiğini anlattık. Ve en son komşusunun onu ve kızını düğüne davet ettiğini, Şehbanu'nun ise devin yardımıyla güzel bir kıyafetle düğüne gittiğini, düğünden dönerken kralı oğlu ile karşılaştığını ve genç prensen kaçarken ayakkabılarından birinin ayağından çıktığını, genç prensen ayakkabıyla saraya döndüğünü, düğünden dönen Molla Bacı ise düğünde başına gelenlerin acısını Şehbanu'dan çıkarmaya karar verdiğini anlattık. Şimdi maceranın devamını dinleyelim.
Bacı eve varır varmaz Şehbanu'yu azarlamaya başladı. Hadi bakalım getir şu kaseyi. Acaba gözyaşınla doldurmuş musun ona bakacağım. Şehbanu hemen tuzlu su ile doldurduğu kaseyi getirdi ve üvey anasına verdi. Molla Bacı kasenin içindeki suyu tattı, baktı tuzlu. Kasenin içine iyice baktı. İçindeki su oldukça duruydu. Ardından sordu. Baklagilleri ayıkladın mı? Şehbanu da evet hepsini ayıkladım dedi ve ardından ayıkladığı mercimekleri, fasulyeleri ve nohutları ayrı ayrı torbalarda üvey annesine verdi. Molla Bacı baktı kız hepsini ayıklamış çok şaşırdı. Molla Bacı kendi kendine düşündü. Yahu bir gönlü hoş olsa, çalışacak hali olsa yine bir ayda bile bunca mercimeği, fasulyeyi ve nohutu ayıklayamaz. Üstelik Şehbanu bunu yaparken gözyaşı da dökmüş ve bu ağır işi yarım günde bitirmiş.
Daha sonra Molla Bacı Şehbanu'yu eve temizlik yapmak üzere gönderdi. Ardından kendi kendine düşünmeye başladı. Ben çok şaşırdım. Bu kızın işlerinden bir türlü baş çıkaramadım. Mola Bacı'nın kızı da annesine mutlaka birilerinin Şerbanu'ya yardım ettiğini söyledi. Mola Bacı şöyle dedi. Galiba şu sarı inek Şerbanu'nun annesi ve ona yardımcı oluyor ve yol gösteriyor. Bu inek yaşadıkça bu kız her şeyin üstesinden gelebilir. Bu yüzden de önce şu sarı ineği ortadan kaldırmalıyım. Bunun üzerine Mola Bacı elbisesini değiştirdi ve kentin hekimine gitti ve ona hastan numarası yapacağını, kocası onu çağırdığında hastalığının ilacı sarı ineğin eti olduğunu söylemesini söyledi.
Bacı hemen eve döndü ve kocası gelmeden önce yatağa yattı ve kocası eve gelir gelmez inlemeye başladı. Ah başım, ah belim, ölüyorum Allah'ım, biri bana yardım etsin. Kocası şaşırmıştı. Biraz ıhlamur demledi, eşini verdi ama Molla Bacı inlemeye devam etti ve acısının kesilmediğini söyledi. Ertesi gün Molla Bacı biraz zerdeçal yüzünü sürdü. Yatan altına da kurumuş ekmek döktü. Kocası eve dönünce tekrar inlemeye başladı ve yatakta sağdan sola ve soldan sağa yuvarlanmaya başladı. Molla Bacı yatakta dönünce yatan altında sakladığı kuru ekmekler de çıtır çıtır kırılıyordu. Molla Bacı ise aman Allah'ım kemiklerim kırılıyor diye inliyordu. Kocası apar topar kentin hekimine gitti ve onu eve getirdi. Hekim Molla Bacı'nın nabzını tuttu. Numaradan muayene etti ve sonunda şöyle dedi. Bu kadın hastalığın ilacı ancak sarı ineğin etidir. Eğer bugün yarın ona sarı ineğin etini verirseniz iyileşir. Aksi takdirde şimdiden kefeni ve cenaze töreni için hazırlıklara başlayın.
Molla Bacı'nın kocası bu habere çok sevindi ve şöyle dedi. Allah'a şükürler olsun, bizim bir sarı ineğimiz var. Yarın sabahtan gece yok, onu keser, etini eşime yediririm. Bu sözleri duyan Şerbanu çok kaygılandı ve artık ne yapacağını bilemedi. Çünkü sarı inek gerçekte onun anasıydı. Şerbanu annesini nasıl kurtaracağını kara kara düşündü ama aklına bir şey gelmedi. Sonunda çareyi deveye gitmekte ve ondan yardım almakta buldu. O gece herkes uyuyunca Şerbanu sessizce evden çıktı. Kuyuya indi ve deve selam verdikten sonra yaşananları anlattı. Dev şöyle dedi. Bu da merak edilecek bir şey mi? Hemen eve dön. Sarı ineği getir, çöle bırak. Ben de ona benzer bir sarı ineği evinizin ahırına yollarım. Şerbanu hemen eve döndü. Sarı ineği aldı, çöle götürdü ve ardından devin yanına gitti.
Şerbanu'ya söz verdiği gibi sarı ineğin benzerini hazırladı ve şöyle dedi. Bu ineği al götür. Annenin yerini ahıra kapat. Sabah kasap sarı ineği kesince etinden yeme ve kemiklerini de ahıra götür oraya göm. Şerbanu sarı ineği aldı, ahıra götürdü ve annesinin yerini ahıra kapattı. Sabah ezan vaktine 2-3 saat kala Şerbanu'nun işi bitti ve ardından rahat bir uyku çekti. Sabah erkenden Şerbanu'nun babası gitti, mahallenin kasabını getirdi. Kasap da sarı ineği ahırdan çıkardı, bahçede başını kesti, ardından ineğin etini kebap yaptıp ve yediler. Fakat her ne kadar ısrar ettilerse nafile Şerbanu kebaba dokunmadı ve devin tembih ettiği gibi ineğin kemiklerini topladı ve ahıra gömdü.
Molla Bacı sarı ineğin etinden bol bol yedi ve yavaş yavaş ayağa kalkmaya başladı. Çünkü artık hiç kimse Şerbanu'ya yardımcı olamayacağını düşünüyordu. Fakat kraldan genç oğlunun Şerbanu'yu görür görmez ona çarpıldığından haberi yoktu. Genç prens geceleri Şerbanu'dan geriye kalan ayakkabıyı yastığının altına koyuyor, ayakkabının tozunu gözüne sürüyordu.
Dinleyiciler, bugünkü masalımızın da sonuna geldik.
Programımızın sonunda www.parsuli.com üzerinden takip edebilir, görüş ve isteklerinizi turkish@wes.irib.ir üzerinden bizimle paylaşabilirsiniz.
Esen kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Şia tarihinin büyük alimleri.
Muhterem dinleyiciler, Şia tarihinin büyük alimlerinin yaşamını ve değerli çalışmalarını ele aldığımız sohbetimizin bir diğer bölümünde sizlerle birlikteyiz.
Bugün Şia dünyasının büyük din alimlerinden sizleri Seyyid Cemaleddin Esedabadi ile tanıştıracağız. Birlikte dinleyelim.
Sohbetimize Allah'ın adıyla başlamak istiyoruz. Kullarına rızık, rızıklarına genişlik ve ömür ve çabalarına bereket veren Allah'ın adıyla. Bir süreden beri sizlerle Şia tarihinin büyük alimleri isimli sohbetimizde sizleri Müslüman Şii din alimleriyle tanıştırmaya çalışıyoruz. Bugün bunun için sizlerle birlikte İran'da geçmişe milattan önce 3000 yıllara dayanan ve çeşitli dönemlerde İran ve İranlıların başkenti olan bir kente, Hemedan kentine götürmek istiyoruz.
İslam dininin zuhuru ve İranlıların Müslüman olması ardından Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin torunlarından birçoğu İran'a gelerek ülkenin çeşitli kentlerinde ikamet ettiler. İslam'ın zuhur etmesinden yaklaşık 1250 yıl sonra Hemedan kentinde İmam Hüseyin aleyhisselamın torunlarının hanedanında bir erkek evlat dünyaya geldi ve ona Cemaleddin adını verdiler. Cemaleddin'in babası ve dedeleri Hemedan kentine bağlı Esedabad'da dindarlık, asalet ve büyüklükle tanınır ve kentin kadılığını üstlenmişlerdi. İlerideki yıllarda Cemaleddin Esedabadi olarak tanınan bu küçük Seyit, Kur'an-ı Kerim ve girişi babası ve annesi yanında öğrendi ve çocukluk yaşından itibaren başkalarının acılarına ve sorunlarına çare bulmaya çalıştı.
Davranışları ve konuşmaları diğer çocuklardan farklıydı ve hatta oyunları bile başka bir renk ve havası vardı. defalarca bir tahta parçasını at yaparak iki arkadaşıyla birlikte Hindistan, Roma ve Afganistan'a gitti gibi oyun oynardı. İlginç olan ise bu oyunların onun gerçek hayatında ilerideki yıllara da gerçekleşmesiydi. Seyyid Cemalettin'in çeşitli ilimleri öğrenme ciddiyeti ve iradesi örnek sayılırdı. Herhangi bir ilim dalında bir kitabı bir hocanın yanında okuması yeterliydi. Böylece kendi sorgulama ve istidlal yeteneğiyle o daldaki diğer kitapları da hocaya gerek duymadan öğrenir ve hatta başkalarına bile öğretirdi. Kazvin, Dini İlimler Medresesi'nde Arap Edebiyatı, fıkıh, usul ve mantığı öğrendi ve aynı zamanda tıp gibi deneysel bilimleri öğrenmeye de büyük ilgi gösterdi.
Kazvin'den sonra öğrenimine devam etmek için babasıyla birlikte Tahran'a geldi ve daha ergenlik yaşına gelmeden ilk kez sarık taktı. Tahran'dan Necef'e giden Cemaleddin 4 yıl boyunca Şia dünyasının tanınan alimlerinden Şeyh Murteza Ensari'nin yanında akli ve nakli ilimler öğrenmeye devam etti. Seyyid tefsir, hadis, fıkıh, usul, felsefe, mantığın yanında tıp, nücum ve matematiği de en yüksek düzeyde öğrendi ve daha 16 yaşında üstadı Şeyh Murteza Ensari tarafından içtihat mertebesine ulaştı. Şeyh Ensari bu genç Seyyid'in bilimsel yeteneği, sözlerin etkisi ve eylem gücünün farkında olarak onu Hindistan'a gönderdi. İşte bu yolculuk Seyyid'in sosyal ve siyasi hayatına başka renk kattı. İşte bundan sonra onu tıpkı çocukluk rüyasında olduğu gibi Hindistan, Roma, Mısır ve Afganistan yolculukları başladı.
Tahran Radyosu.
Hindistan'da halkın yaşamını izlemesi ve Hintli aydın ve ilim insanları ile görüşmelerle geçen iki yılın ardından Seyyid Cemaleddin Esedabadi, Hindistan'ın İngiltere sömürüsünden kurtulması için yeni bir plan ve politikayı düşünme zamanı geldi. Bunun için her şeyden önce düşmanı tanımak gerektiğini ve düşmanın zayıf noktalarını ve buna karşı Müslümanların güçlü noktalarını tanımak gerektiği sonucuna vardı. Cemalettin Esedabadi bu uğurda çok zor yolculuklara katlandı. Hindistan'dan Afganistan'a, oradan Mekke, Medine, Ürdün, Şam, Musul ve Bağdat'a gitti ve İslam dünyasının tüm önemli kentlerin durumunu çok dikkatli bir şekilde inceleyerek tekrar Afganistan'da Kabil'e döndü.
Cemalettin Esedabadi İslam dünyası acılarının batılı ülkelerin sömürgesi ve yöneticilerin zorbalığı ve istibdatları olduğunu fakat daha büyük acının kamunun cehalet ve bilgisizliği ayrıca Müslümanların düşüncelerindeki hurafeler olduğu sonucuna vardı. İşte bunlar tüm Müslümanlar arasında tefrika ve ayırma, dolayısıyla sömürgeciler ve istibdat karşısında zayıf olmalarına sebep olan düşüncelerdir. Böylece Esedabadi bundan sonra tüm gücünü halkı bilgilendirmeye ve sömürgecilere ve zorbalara karşı birlik olmaları için adadı.
Hicri kamede 1278 yılında Seyyid Cemaleddin ikinci kez Afganistan'da Kabil'e gittiğinde sadece 24 yaşındaydı. Fakat düşüncelere ve yüksek ülkülere Kabil emiri Dost Muhammed Han'ı hayran bıraktı. Emir ile iyi ilişkilere onun kitap telif etmek ve gazete yayınlama ilaveten ülke işlerinde bazı reformlara da müdahil olmasına imkan sağladı. Bakanlar kurulunun tamamlanması, askerlerin düzene sokulması, gençler için okul yapılması, ulusal dilin canlandırılması, hastane ve veterinerlerin korunması ve postane ve kervansaray inşa edilmesi ise Şeyh Cemalettin Esedabade'nin Afganistan'da yaptığı işlerden sadece bazılarıydı.
Afganistan'da dost Muhammed Han'ın ölümünden birkaç yıl geçerken Seyyid Cemaleddin Esedabadi'nin kültürel ve siyasi çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor ve halk tarafından olumlu karşılanıyordu. Bu şartlarda düşman büyük tehlike duyarak onun Afganistan'daki varlığına dayanamadı. Seyyid mecburen Hindistan'a gitmek zorunda kaldı. Fakat orada da İngiltere onun oturmasına sadece 2 ay müsaade etti. Buna rağmen Seyyid Cemaleddin bu kısa sürede bile yaptığı konuşmalarla halkı sömürgenin tehlikesinden haberdar etmeye çalıştı. Sözleri halkı çok etkiledi. Bu yüzden İngilizler 2 aylık süresi dolmadan onu Hindistan'dan ihraç etti. Bu kez de Seyyid Cemaleddin Esedabadi Mısır'a gitti.
Seyyid Cemaleddin Esedabadi Mısır'da bilim adamları ve alimlerle tartışma oturumlarına ilaveten gençler için konuşmalar ve ders celseleri düzenledi. Ayrıca Mısır hükümeti başkanı ile görüşerek onun desteğini kazanmayı başardı. 9 yıllık Mısır yaşamında bu ülkede kültürel, siyasi ve sosyal açılardan çok büyük gelişmeler ve değişimler yaşattı. Bazıları ise Cemalettin Esedabadi'nin siyasi ve sosyal gelişmelere ilaveten Mısır'ın çok tirajlı gazetelerde kalem aldığı yazıları ile bu ülkenin edebiyatını önemli oranda etkilemeyi başardığı kanaatindeler.
Seyyid Cemalettin Esedabadi Mısır'da birçok öğrenci yetiştirdi. Fakat daha sonraları onun ekolünün en büyük öğrencilerinden biri olan Muhammed Abde ise Mısır'da onun yolunu sürdürmeyi başardı. Hukukçu olan Muhammed Abde Mısır'ın eski müftüsüydü ve düşünceleri daha sonraki yıllarda İhvanül Müslim'in Müslüman Kardeşler grubunun kurulmasına sebep oldu. Müslüman Kardeşler, Müslüman toplumun ıslahı için ayağa kalktı ve halen de Mısır'ın siyasi ve sosyal alanlarında önemli paya sahiptir.
Mısır'da Muhammed Abdi'ye ilaveten Seyyid Cemaleddin Esedabadi düşünceleri İslam dünyasının birçok bölgesinde birçok düşünürün dikkatini çekmeyi başardı. Hicri kameri 1296 yılında Seyyid Cemaleddin Esedabadi 3. kez Hindistan'a gittiğinde sömürgeci İngiliz yönetimin baskıları nedeniyle faaliyetlerini gizlice sürdürmek zorunda kaldı. Bu yüzden ilerideki yıllarda önemli şahsiyetlerin yetiştirildi, Orve adında bir cemiyet kurdu. Keşmir ahalisinden büyük düşünür, şair ve siyasetçi Muhammed İkbal Lahori ve Pakistan'ın bağımsızlık hareketinin kurucusu ve lideri Muhammed Ali Cinnah ise bu cemiyetin tanınan üyeleridir.
Seyyid Cemaleddin Esedabadi'nin yolculukları sadece İslami ülkelerle sınırlı değildi. Kendisi İngiltere ve Rusya'ya da ziyaretler düzenledi ve Avrupa ülkelerinin alimleri ve düşünürleriyle defalarca fikir alışverişinde ve münazaralarda bulundu. Onun Fransız filozof ve tarihçi Ernest Renan gibileriyle yaptığı münazereler, Renan'ın İslam ile ilgili hataları ve yanlışların farkına vararak İslam ile düşmanlıktan vazgeçmesine sebep oldu.
Seyyid Cemaleddin Esedabadi hayatının son yıllarında Osmanlı İmparatorluğu'nun dönem padişahı Sultan Abdülhamid'den bir mektup aldı. Padişah mektupta İslam hükümeti bazı reformların yapılması için onu davet ediyordu. Hayatı boyunca Batı'nın sömürgeciliğine karşı İslami müttefik cephe oluşturmak düşüncesinde olan Esedabadi, bu daveti kabul etti ve Hicri kameri 1310 yılında Osmanlı Hilafetine merkezine gitti. 4 yıl sonra Sultan Abdülhamid, Seyyid'in düşüncelerinin gerçekleşmesi için taht ve tacını feda etmesi gerektiğini anlayınca ona desteğini kesti.
Seyyid Cemaleddin Esedabadi nihayet 60 yıllık amansız ve yılmaz çalışmalarının ardından Hicri Kameri 1314 yılında Hakk'a yürüdü. Bazıları Seyyid Cemaleddin Esedabadi'nin Osmanlı padişahının emriyle şehit edildiğini düşündüler. Seyyid'in cenazesi İstanbul'un kadim bir semti olan Maçka'da Vişnezade mahallesinde bulunan Şeyhler Mezarlığı'na defnedildi. Fakat daha sonraları Afganistan Kralı'nın talebi ile naaşı Afganistan'a götürüldü ve Kabil Üniversitesi'nde toprağa verildi ve adına Abanız Taş'tan uzun bir anıt dikildi.
Muhterem dinleyiciler, bugün sizlerle birlikte Seyyid Cemaleddin Esedabadi'nin hayatı ve İslam ve Müslümanlar için verdiği mücadeleyi kısaca ele aldık.
Programlarımızı www.parsya.com üzerinden takip edebileceğinizi, görüş ve isteklerinizi turkish@ws.irib.ir adresinden iletebileceğinizi hatırlatmak isteriz.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Kalıcı Itır. Değerli dinleyiciler, Kalıcı Itır isimli sohbetimizde İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei'nin çeşitli dini ve mezhebi öğretiler hakkındaki açıklamalarını sizlere aktarıyoruz. İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei, Hazreti Zeynep-i Kübra, Selamullah Aleyha'nın hamasetinin Aşura hamasetini canlı tuttuğunu ve ihya ettiğini işaretle onun tarih boyunca kalıcı ve ebedi hamaset olduğunu belirtiyor. Bugünkü sohbetimizde bu konuya değineceğiz. Hazreti Zeynep-i Kübra Selamullah Aleyha'nın yarattığı hamaset, Aşura hamasetini ihya ederek korumuştur. Zeynep-i Kübra'nın işinin azameti, tarihin diğer büyük olayları ile kıyaslanamaz. Onu bizzat Aşura olayı ile kıyaslamak gerekir. Ve insafen bu ikisi birbirine eşittir. Bu muazzam insan, İslam'ın belki de beşeriyetin bu büyük hanımı, musibetlerin ağır dağı karşısında dik ve güçlü duruşunu korudu. Bunca olaydan hatta bu büyük kadının sesinde en ufak bir titreme olmadı. Hem düşmanlara karşı hem acı olaylar ve musibetlere karşı tıpkı görkemli bir zirve gibi sağlam durdu. Değerli dinleyiciler, İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei'nin çeşitli dini ve mezhebi öğretiler hakkındaki açıklamalarıyla ilgili olan Kalıcı Itır isimli sohbetimizin bugünkü bölümünün de sonuna geldik. Hoşça kalın.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 07:20 ile 08:50 arasında kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19:50 ile 21:20 arasında kısa dalga 31 metre 9.650 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21:20 ile 22:20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@parstoday.com adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0098-21-22-01-36-82. Ayrıca 0098-21-22-01-36-82 veya 0098-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır. Thank you.